Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Canka.
Yine yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Bu haftaki haberler, yine Barış'ın elinden çıkan haberler de var, başka haberler de var ama donanımhaber.com'da gördüğünüz öne çıkan haberleri sizler için konuşacağız, derleyeceğiz. Hemen hızlıca başlıyoruz. Yine zam.
Maalesef yine. Evet. Gönül isterdi ki böyle hani
İndirim konuşalım.
Güzel bir ya da işte ülkemizden çıkan güzel bir otomotiv markasını konuşalım. Veyahut da başka bir markayı konuşalım. Ama ne yazık
ki. Ne oldu? Nereden başlıyoruz bu sefer?
Zam konuşuyoruz. Şöyle yani tam olarak zam denemez.
Gerçi
bu.
Evet.
Elektrikli otomobillerde biliyorsun içten yanmalı motorlara göre farklı bir ÖTV sistemi uygulanıyor. Onlarda da ÖTV matrahında bir güncelleme oldu.
Tamam.
Şöyle ki önceden mesela işte şimdi bunların motor gücü olarak 160 kW altında ve 160 kW üstünde diye ikiye ayrılıyor ve
1.6 üzeri diye böyle bir hemen şey bir o tarafa çekiyor.
Hemen içten yanmalıya geçiyor. Önceden bunlarda matrah fiyatı mesela şeydi 700 bin liranın altında. Şimdi motor gücü 160 kW'ın altında ve matrahı 700 bin liranın altında olanlara %10 ÖTV'ye tabi tutuluyordu ki bu da elektrikli otomobillerde en düşük vergi dilimi. Burada uygulanan matrah 1.250.000 liraya yükseldi. Sonrasında ise %50 ÖTV'ye, %50 ve üzeri ÖTV'ye tabi araçlarda şeydi 750 bin liraydı matrah. Hı hı. Orada da 1.350.000 liraya çıkarıldı.
Evet,
aslında şöyle şimdi mesela bu ülkemizde satılan mesela ne olsun? Citroen C4, Citroen C4X ya da işte başka markalar. Onlara yaradı aslında. Nasıl yaradı? Şimdi matrah yükseldiği için mesela atıyorum 700 bin liranın üstünde kalıyordu matrahı.
Evet, tabii.
%40 ÖTV dilimine giriyordu. Şimdi 1 milyon 250 bin liranın altında kaldığı için %10 ÖTV'ye düştü diyelim mesela.
Evet, o zaman güzel habermiş. Tamam. Evet. Şimdi oldu. Geri aldım bu. Neyse iyi haber de veriyormuşuz neyse ki. Tamam.
Ama şöyle bir şey. Şimdi bu değişikliği sadece elektrikli otomobilde yapıldığı için böyle bir matrah güncellemesi bu değişikliğin TOG için yapıldığı söyleniyor. Hani tam da böyle
doğal
hani
olarak tabii ki.
Mart sonu gibi satışa çıkacağı daha önce açıklanmıştı, söylenmişti biliyorsun. Şimdi tabii deprem nedeniyle
ertelenme durumu. Var mı şu an öyle bir ihtimal?
Yani şu an tam bir açıklama yok ama
ben Mart sonu olacak diye tahmin ediyorum.
Birazdan bahsedeceğiz. Siparişler de ertelendi şu anda. Ön siparişler.
O şeyde özel seriyle ilgili olan ön siparişler galiba değil mi?
Evet. Ama tabii satışa çıkacağı zamanla ilgili herhangi bir öteleme yok şu anda. Öyle bir durum açıklanmadı. TOG için yapıldığı söyleniyor. Yani bu aslına baktığımız zaman şöyle yorumlara da neden oldu. Matrah 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı. O zaman hani TOG'un da işte %10 ÖTV dilimine girecek giriş versiyonu işte bir çıplak fiyatı 1 milyon 250 bin lira civarında
olabilir
mı acaba diye bir şeylere. Daha önce biliyorsun 700 bin lirayken şey konuşuluyordu işte. TOG'un 700 bin lira olsa en fazla işte vergilerle beraber 910 bin liraya falan geliyor. 908 bin liraya geliyordu. Şimdi de işte 1 milyon 250 bin
tamam işte o zaman şöyle diyelim yani. Hiç değilse böyle bir konudan dolayı başka bir elektrikli araçta bu durumdan faydalanabilecek konuma gelmiş oldu böylece.
Evet yani evet. TOG için yapıldı ama.
O yüzden Türkiye aslında elektrikli otomobiller için iyi bir nokta olabilir. Tezimizi sürdürebiliriz.
Evet, daha önce bunun neye etkisi olmadı? Zaten %10 ÖTV diliminde olan otomobillere etkisi olmadı. Bir de %60 ÖTV diliminde zaten çok pahalı lüks olan mesela işte Mercedes EQS, Mercedes EQE, işte BMW'nin i4, i7 o modellere bir etkisi olmadı. Çünkü onların zaten matrağı bu belirlenenlerin de üzerinde olduğu için herhangi bir etkisi yok. Ama genel olarak hani bazı otomobillere olumlu bir şekilde yansıdığını söylemek mümkün.
Pekala, evet. O zaman sıradaki habere geçelim.
Evet. Yine...
Bu gerçi bizi çok üzmedi de Çinlileri daha çok üzdü.
Evet şimdi yani az önce demiştik diğer otomobillere de yaradı. Yaramayan kimler var? Çinli markalar var.
Neden?
Çinli markalar için özel bir şey yapıldı. İlave gümrük vergisi arttırıldı.
Enteresan peki. Yani bu aslında Avrupa Birliği'nde bunu görüyorduk böyle bir şeyi. Böyle bir
konuştuk.
Ve şimdi aynısını Türkiye için de görüyoruz.
Aslında şimdi şöyle bir farklılık var. Mesela Avrupa'daki üreticiler çok fazla bunu dillendiriyordu. Yani çünkü her zaman bahsettikleri şey şu. Çinlilerin zaten elektrikli otomobil pazarında hem batarya tarafında işte lityum olsun, batarya için gerekli mineraller olsun o tarafta bir avantajı olduğu için maliyet konusunda Avrupalı üreticilere göre avantajlılar.
Evet.
Bu konuda yani tedarik zincirinde bir sıkıntı çekmiyorlar. Kaynak konusunda bir sıkıntı çekmiyorlar. Maliyet de dolayısıyla aşağıda olunca sattıkları otomobilin fiyatı da aşağıda oluyor. Dolayısıyla Avrupa üreticiler dedi ki yani bunların zaten bize göre avantajı var. Ekstra vergi uygulayın ki hani
dengelensin.
Evet. Ama Avrupa bugüne kadar bir adım atmadı bu Ve, söylemler evet. dışında. Adım Türkiye'den geldi.
Avrupa'ya yine, örnek olacağız.
Yine büyük böyle. İhtimalle TOG hazırlığı diyebileceğimiz. Çünkü TOG da biliyorsun elektrikli
otomobil. Evet tabii elektrikli otomobiller için.
Çinli üreticiler
Şehri
de bu arada.
Şehri belki de bu anlamda elektrikli otomobil getirmeyerek doğru bir şey yaptı.
Yani Çeri aslında elektrikli otomobil getirmeyi düşünüyordu ama bu saatten sonra getirirler mi?
Ya o zamana kadar büyük ihtimalle zaten hani bu da bir belli bir noktaya yani Avrupa'da da bu iş oraya varır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Dengelenebilir gibi hissettim ben. Ama tabii bu enteresan. Evet.
Evet yani Avrupa'da da bu yönde bir adım atılır büyük ihtimalle. Ama biz önce atmış olduk yani şu anda ve hani görünen o ki aldığımız duyumlara göre hani sektörde konuşulanlara göre bayağı bir Çinli üreticilerin tepkisini çekmiş bu durum. Detayları da vereyim tabii. Ben. Daha önce Çinli otomobillere biliyorsunuz zaten ilave gümrük vergisi alınıyordu %10. Onunla birlikte zaten alınan ilave gümrük vergisi nedeniyle %22 civarında bir gümrük vergisi vardı. Şimdi bunun ilave gümrük vergisinin %40'a çıkarılmasıyla beraber bunlardan toplamda %54 gümrük vergisi alınıyor. Evet, bir de bunun üzerine şimdi KDV ve ÖTV eklenince ekstra bir durum olmuş.
Onları ekleyince zaten tabii onları düşünmeye gerek yok. Onları ekleyince hani işte iki araba parası verene bir araba veriyoruz gibi bir şey geliyor neredeyse
evet,
herhalde.
Yani bu kararın kısa süre öncesinde de Çinli BYD biliyorsun. Geçen
evet,
hafta konuşmuştuk. Türkiye'ye giriş yapacağını duyurmuştu. ALJ Türkiye'nin distribütörlüğünde.
Evet.
Hemen arkasından Leap Motor ki birazdan bahsedeceğiz. Şeyler Ulubaşlar. Skyvel'in ardından Leap Motor'un Türkiye distribütörlüğünü aldı. Onlar da mesela elektrikli otomobil getirecekler. Evet. Ama işte bu kararların ardından bu ilave verginin çıkması tabii bu şeyleri değiştirir mi
arada, evet.
bilmiyorum.
%40 da ciddi bir meblağ bu arada. Yani evet. düşük bir rakam da değil. Yani şöyle yani %10, anda, %15 falan değil. %40.
Evet bir anda %10'dan %40'a çıkardılar ilave gümrük vergisini ve şu anda %54'e tekabül ediyor toplamda.
Evet. Yani bir başka güzel habere geçebiliriz gibi hissettim şu an ben. Artık yani yeterince güzel haber
bununla ilgili şunu söyleyeyim mesela. Şeyde tabii ki sektörde dolaşıyor bu tür haberler. Şirket içi kaynaklardan işte alındığına dair söylentiler var. Mesela iddiaya göre Tesla Türkiye'ye gelecekti. Tesla'nın mesela ilk çeyrekte modellerini Tesla Model Y, Tesla Model 3 satışa sunması bekleniyordu Türkiye'de.
Evet.
Ama mesela bu kararın ardından Tesla'nın tekrar değerlendirmeye aldığı söyleniyor bu kararı. Neden? Çünkü Tesla Model 3 Çin'den gelecek.
Ama Çinli üretici değil. Yanlış mı düşünüyorsun?
İlave gümrük vergisi sadece Çinli üreticileri kapsamıyor. Çin'de üretim yapan, Çin'den ithal edilen araçları kapsıyor.
Oo çok güzel. Hedef odaklı.
Mesela çünkü şu da kötü. Ben mesela şeyi çok merakla bekliyordum fiyatından dolayı. Ekonomik bir model. Dacia Spring. O da Çin'de üretiliyor mesela. O da bu yıl gelecek otomobillerden biriydi. Bakalım hani ne kadar etkilenecek. Belki şeyden dolayı bir avantajı olabilir. Hani ÖTV'de matrahları yükselttiler ya.
Evet.
Hani daha önceden belki matrahı aşıyordur da.
Ha şimdi oradan mı kurtaracak?
Ama sen... bence şöyle ki Dacia Spring her türlü %10 ÖTV'ye girecekti ama şimdi şeyden dolayı gümrük vergisinden dolayı fiyatı artacak onun. Bana öyle geliyor büyük ihtimalle.
Yani bu 6000 kilometre hikayesi gibi acaba üreticiler de şey yapar mı? İşte gönder İspanya'ya gönderecek. Oradan bir gemiye bindirdi. Abi biz bunu İspanya'da ürettik deyip acaba gönderir mi?
Ama işte onun da her türlü
Çinli marka da değil yani. Renault kardeşmiş. Dacia'yız biz falan diye öyle acaba.
Böyle bir maliyeti göze alırlar
burada mı bilmiyorum. Dacia'yı İspanya'ya yolladı. Sanki seyahatmiş gibi. Neyse tamam.
Evet. Bu arada az önce konuştuk. TOG için
başrolde diye... TOG tabii yani artık bilmiyoruz böyle mi. Bari buradan yüzümüz gülsün tamam.
Aynen öyle. Şöyle ki TOG'un ön sipariş sürecinde bir değişiklik yapıldı. Evet. Tabii ki biliyorsun büyük bir felaket yaşadı Türkiye.
Doğru.
Tekrar çok geçmiş olsun diyoruz herkese. Evet. O yüzden böyle bir zaten belirsiz bir süreliğine ertelendiği söylenmişti o zaman da. Şu anda zaten net bir açıklama yapıldı.
Aslında yine belirsiz yani ileri bir tarihe ertelendiği söyleniyor.
Aynen
yani
öyle.
Yine aslında bir zaman yok. Yeni bir zaman vermediler. Hı hı. O yüzden zannediyorum 29 Ekim'e acaba yetişmeyebilir mi?
Yani evet onlar zaten o zamanda 2000, yani 2023 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanıyordu özel serinin. Onlarda herhangi bir değişiklik yok ama işte ön sipariş süreci değişti. Bu arada hani ön sipariş süreci nasıl olacak merak edenler için hani yakın bir tarihte TOG web sitesi ve TrueMore mobil uygulaması üzerinden evet. ön siparişler alınmaya başlanacak. İşte ön sipariş dönemi sona erdikten sonra hangi kullanıcının ön sipariş hakkı elde edeceği ve ne zaman aracı teslim edebilecek konularında çekiliş yapılacakmış.
Ha, evet.
Tabii çekiliş zaten şart bu arada, doğru.
Evet. Yani çünkü biliyorsun ilk başta zaten çok yüksek volümde bir üretim beklenmez yani. Hani düşük sayıda otomobil üretilecek yani, o yüzden.
Hani en azından şu olabilir yani, ilgini çıkarttık işte, ilk şu kadarını çıkarttık derlerse hani dediklerini yapmış olacaklar benim tahmin ettiğim. Yoksa işte ilk seferinde 1000 tane, 2000 tane çıkartacağız gibi bir şey olacağını pek zannetmiyorum.
Evet. Bu arada iki gelişme daha söyleyeyim bununla ilgili. Hemen sıradaki haberimize geçelim.
Tabii.
TOGG'un açıklamasına göre NFT açık arttırmasıyla satışa sunulacak olan 2023 özel seri araçlar için öncelikli teslimat kapsamından çıkarılmış bunlar. Ha. Yani bunların az önce de belirttiğimiz gibi 29 Ekim 2023 tarihinde teslim edecekmiş sahiplerine. Bir de tüm bu gelişme ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz yenilik yarışmasını iptal ettiğimizi duyurmak isteriz diye bir açıklama yapmışlar.
Büyük ihtimalle evet. Yani sadece tabii afetten dolayı mıdır bilmiyorum ama.
Evet, neden olduğu konusunda aslında bir açıklama yapılmamış ama böyle bir değişiklik söz konusu.
Hayırlı
bakalım
olsun.
İlerleyen
zaman. Bekleyeceğiz evet. Yani bu, tabii ay, ki, bu ay tabii bekliyoruz yani artık tabii. Yollarda görmeyi bekliyoruz.
Ya bunlardan ziyade tabii bunlar artık nasıl, ön sipariş nasıl yapılır, teslimat nasıl yapılır? İnsanlar artık otomobillerin fiyatını merak ediyor. En
tabii.
Çok TOGG CSUV ne kadar olacak? Kim alabilecek, kim alamayacak? Gerçekten bunu merak ediyorlar. Artık bunun da yavaş yavaş açıklanması
göreceğiz.
Lazım.
Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, sıradaki haberimiz de bu sefer
Elektrikli otomobillerle ilgili. Az önce de aslında kısaca bir bahsetmiştim. BYD'nin arkasından Ulu Motor'dan bir açıklama geldi. Burada Leap Motor tarafında bu Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını duyurdular. Burada Leap Motor'un Test Furuç modeli var. Zaten aslında Türkiye'de görüyorduk. Grey Market olarak yoktu ama örneklerini görüyorduk, yani satıldığını görüyorduk. Şimdi artık resmi distribütör aracılığıyla gelecek. Şeyi de, Ulu Motor'u da Skywell'den tanıyoruz aslında. Skywell ET5 modeli var. D-SUV. Hatta yani Türkiye'deki tek elektrikli D-SUV sanırım.
Öyle mi?
Evet. Bayağı büyük bir model. Güzel bir otomobilleri var onların. Onun dışında artık bundan sonra Leap Motor'un...
Çok şirin tabii. Yani dediğin gibi böyle arada sırada görünen, otobanlara da çıkabilen bir versiyon. İşte hatta karşılaştırdığımızda galiba oydu değil mi? Bu Ami ile, Citroen'in Ami ile karşılaştırdığında bu otobana çıkabilen modeldi galiba.
Bu aslında şimdi Ami'ye diyemeyiz. Bir otomobil diyemeyiz. Tabii aslında diyemeyiz. Dört tekerlekli motorlu bisiklet o.
Evet.
Bu tamamen otomobil sınıfında aslında. Hani karşılaştırdığımız da bu değildi ama şimdi ismini hatırlayamadım o modelin.
Ha öyle mi? Tamam.
Bu tamamen hani küçük, yani A segment bir otomobil.
Fiyat olarak da ama şeydi tarzında galiba. Yani yanlış mı hatırlıyorum? Fiyat olarak da sanki ikisi yakın fiyatlarda gibiydi galiba.
Bahsettiğimiz
başka bir model miydi?
Markanın başka bir modeli olabilir. Çünkü bunun fiyatı şu anda, fiyat konusunda herhangi bir açıklama
yok. Öyle mi? Peki.
Bu arada Leap Motor'un da C11 adında bir SUV modeli var. C01 adında sedan modeli var. T03'ü adı önce bahsettik. 5 kapılı küçük bir şehir otomobili. Bir de kupe modeli var. İlginç bir kupe tasarımı. Birazdan arkadaş yansıtacaktır ekrana tasarımını.
Hı hı.
Yani elektrikli bir kupe tasarımı var. Tabii burada ülkemizde ilk dikkat çekecek model olan uygun fiyatlı olmasını beklediğimiz T03 modelidir. Bakalım bunlar da
güzel
ilave
görünüyor.
Gümrük vergisiyle beraber nasıl
şirin
oluyor?
Şirin görünüyor yani, en azından onu söyleyeyim. Çin'deki fiyatı 163 bin TL'ymiş bak.
Evet, ona denk geliyor tabii ki.
Çin'deki fiyatı bu.
Ama buradaki
buraya %40 hemen ekliyoruz zaten.
Tabii, hemen %54 gümrük
bir vergisi. Zaten hemen de ekliyoruz. Bir tane de ekliyoruz.
Evet.
İşte fiyat.
Bu arada mesela sunduğu menzil de Çin'deki regülasyonlara göre 403 kilometre en üst paketinin bu arada.
Hmm.
Yani oradaki gerçek dünya koşullarında 250-300 km civarında bir benzin sunmasını bekleyebiliriz. O da şehir içi bir otomobil için gayet yeterli. İşe git gel olarak düşündüğünde
rahat.
Çok basit ihtiyacı karşılayacak bir otomobil. Bakalım Nisan ayında satışa sunulacakmış.
Heyecanla bekliyoruz o zaman.
Yakında açıklanır Türkiye
fiyatları. Güzel. Bakalım ne olacak tabii ama yani bu arada bu bahsettiğin değişir mi ki acaba bu yeni gözden geçirir mi bunlar da Tesla gibi?
Distribütörlük anlaşmasını yapmışlar. Bu saatten sonra geri dönerler mi bilmiyorum ama tabii ki yani.
Vallahi %40 her şeyi gözden geçirtir gibi.
Fiyatı çok daha pahalı olacak. Atıyorum en basitinden mesela %50 artacak bunun geliş fiyatı.
Evet.
Yine olan aslında burada tüketici oluyor diyebiliriz.
Evet, doğru.
Hemen sıradaki haberimize geçelim. Sonunda beklenen modellerden biriydi. Türkiye fiyatı açıklandı. Evet. MG'nin ZS-EV modeli.
Biliyorsun, Pepe'de var ya bu arada. Yani şey, MG'yi bayağı görüyoruz sağda solda. Yani çok hakikaten biz marka iyi bir yer edindi.
Evet, MG'nin çoğunlukla şeyi, benzinli.
Tabii benzinlisi daha çok. Evet.
Modelini görüyoruz. Elektriklisi geldi aslında daha önceden Türkiye'ye.
Ha, evet, sonra bir durdu. Makyajlandı. Evet.
Makyajlandıktan sonra o eski kasanın satışını durdurdular Türkiye'de. Eski kasa biliyorsun çok böyle içten yanmalı versiyondan devşirme görünüyor. Evet, evet, yani evet. Tip olarak böyle elektrikli otomobil havası vermiyordu. Makyajlı versiyonda aslında onu çok güzel açtılar. Çok. Bravo. Mesela baktığın zaman.
Evet, öyle görünüyor. Şimdi
ön tarafında bakıyorum. Bir panjur yok. Mesela baştan aşağı değişti tasarımı. Ön tasarımı.
Farlar daha artık daha çekik gibi
evet,
görünüyor.
Evet, LED farlar var. Gayet var. Güzel. Tam bir aslında elektrikli otomobil tasarımına bürünmüş. Evet. Aslında şeyde de var. Sadece tabii tasarım olarak değil. Menzil ve diğer taraflarda, teknoloji tarafında da gelişmeler var. Bu arada şey var, Euroncap'ten 5 yıldız aldı bu otomobil.
Çok iyi.
Onu da çok belirtelim.
Güvenlik
yani.
Seviyesi olarak baktığın zaman.
Evet, Çinli deyip geçmemek lazım. Evet, evet, çünkü doğru. Artık Çinli otomobiller de Euroncap çarpışında istediğinden güzel sonuçlar alabiliyor.
İngiliz markası ama şey mi?
Çin de üretiyor. Çünkü evet. Uzun bir dönem önce yanlış hatırlamıyorsam Çinlilerin SAIC miydi? Çinli SAIC bünyesine evet, geçmişti tamam. Marka. Onlar tarafından üretiliyor şu anda. Hani her ne kadar adı MG olsa da anladım. Evet. Yeni ZS-EV modeli Mart itibariyle satışa sunuldu. Lansmanı özel 1.379.000 TL'den başlıyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Acaba hani bu şeyden önce miydi? Matrah değişikliğinden önce miydi yoksa sonra mıydı bu fiyat? Acaba yakın zamanda artacak mı fiyat?
Yani,
bu da bir merak konusu.
Evet, şu olur mu? Ben de onu merak ettim. Bu dediğin gibi yani bunu getirdi. Belki şimdi alanlar, şimdi içeride olanlar şanslı olabilirler o zaman.
Evet, tabii ki. Yani
koşa koşa gidip almak lazım.
Eldeki model sayısına da bağlı şu an. Tabii. Hani bayilerde ne kadar araba var?
Tabii canım. Evet, doğru.
Var mı daha doğrusu?
Var mı başka şey?
Çünkü evet. Biliyorsun ülkemizde birçok model satışa sunuyor ama.
Büyük ihtimalle gelmiştir diye düşünüyorum. Bir kısım daha gelmiştir diye düşünüyorum ama. Evet, artık bu dakikadan sonra.
Yani menzil tarafında da güzel bir gelişme var. 591 kilometreye varan menzil sunuyor. WLTP'ye göre tabii ki. Bu Çin'deki şeylere göre değil.
Standarda
göre. WLTP biraz daha gerçeğe yakın. Tabii gerçek koşullarda bundan daha az olur ama çok da fark etmez.
Çok da fark etmez. Peki, güzel haber. Evet, MG dediğin gibi otomobil. Tercih edilen zaten çok da satıyor. Haberde de yazmışsınız zaten 1 milyondan fazla sattı diye. Bu iyi bir haber hakikaten.
Evet, MG'nin bu arada Avrupa'daki satışları güzel yani. Güzel
enteresan
bir ivme yakalamaya başladılar.
Güzel. O zaman sıradaki haberimize yine bir elektrikliye mi geçiyoruz?
Sıradaki haberimiz şu anda elektrikli değil. Hemen şundan bahsedelim. Dacia Jogger'ı biliyorsun.
Senin Kars'ta da lansmanına katıldın.
Yapmıştık. Kars'ta gerçekleştirdik lansmanını. Avrupa'nın en ucuz 7 kişilik otomobili.
Evet.
Bu iddiasıyla tanıtıldı. Şimdi o otomobili Dacia biraz yavaş yavaş böyle kamp severler, işte macera tutkunları, doğa tutkunları için yavaş yavaş böyle oyuncaklar eklemeye başlamış diyelim. İyi. Bunlardan işte bir tanesi de uyku paketi olarak adlandırıyor Dacia. Ne oluyor? Böyle arabanın bagaj kısmına o 7 3. sıra koltukların olduğu yere
yatırıp
böyle bir kit ekliyorsun.
Evet.
Nasıl bir kit? Böyle aslında raf gibi duruyor böyle.
Modüler.
Modüler bir şey yapı. Orada açılabilir bir yatak gibi bir şey var. Süper. Üstüne şilteler serebildiğin. İkinci sıra koltukları tamamen kapladığında üzerine tamamen bir yatak haline geliyor.
Çok iyi. Tam kampçılar için bir daha bir çadır mı bir şey gerek kalmadan.
Arabanın arka kısmı tamamen bir yatak haline geliyor. Bu arada hani dar olur mu, nasıl olur diye düşünen için çift kişilik bir yatak bu. Ve yattığında mesela 60 santimetre kadar
yükseklik, bir
yükseklik kalıyor. Bu da aslında fena değil tabii yani. Fena tabii değil. Ki aynen müthiş öyle. Bir şey hareket
tabii edemezsin. Tabii canım çok konforlu bir şeyden bahsetmiyoruz ama en azından rahat rahat yatabileceğin. Bir de şeyi düşünüyorum şimdi. Gerçekten büyük araba. Yatarsın rahat rahat. Ayağım sığmadı çektim falan olmaz çok büyük ihtimalle. Zannetmiyorum ben.
Tabii. Yani bu tarz. Hatta şey de var bu arada. İç tarafında yatak olacak ve arka tarafı bagaj kapağını açtığında arabayla entegre bir şekilde kurabileceğin bir çadır da
çok iyi.
Yakında satışa sunulacak.
Çok yani mantıklı.
Normal aracı da sanki otomobilde çadırın bir parçasıymış gibi. Sadece onu yatak odası olarak kullanıp çadırı da işte herhangi süper. Bir şekilde yemek yiyebileceğin
tarzı bir şey. Arabayla çadırı birleştirmek zaten çok iyi bir fikir. Evet. Çoğu zaman da kampçılar için de kullanılan yöntemlerden biri ama doğru çadırı bulmak bir mesele. Yani hani uygun olsun. Sağını solunu kapattığın zaman tam kapatsın gibilerinden Markanın kendisini sunması tabii ki avantaj.
Evet, çok güzel. Yani markanın kendisini sunması, dediğin gibi sonuçta kendi servisinde atıyorum böyle bir şey takılır ya da fabrikasyon olarak gelir.
Pardon, evet.
Bu arada bunun fiyatı henüz belli değil. Türkiye fiyatının ne kadar olacağı, ama ben yurt dışı fiyatlarına baktığımda mesela fabrikasyon olarak geldiğinde, yani otomobili bu paketle beraber aldığında 1490 euro gibi bir fiyattan bahsediyordu. Sanki biraz Türkiye'de de tuzlu
Türkiye
olacak
özel
gibi.
Türkiye özel bir versiyon o zaman hemen. Evet. Düşünelim. Yani o pek olacak gibi değil. Olmaz 1490 euro dersen. Euro deyince zaten insan bir şey yapıyor. Yani
evet,
işkillenmeye başlıyor. Yani 1000 ile başlayınca daha da bitiyor. O yüzden Türkiye versiyonu da rica edelim. Yani biz yatağı hallederiz. Çadır için özel bir şey yaparsanız onu bekliyoruz.
Evet. Bu güzel. Arada 50 kilogramdan daha hafifmiş yani. Bu merak eden.
Ya tabii. O da güzel, çünkü sürekli taşıyacaksın onu. Bu arada çok güzel görünüyor gerçekten. Yani evet. Şeyi vazgeçiyorum ama yani altını bagaj olarak kullanabileceğin, üstünü böyle bakınca çok güzel görünüyor. Hatta işte açıp da onu gene oturabileceğin,
evet,
edebileceğin.
Sanki böyle bir şey, masa gibi bir, evet, şey de olabilir yani. Kahvaltı
için,
özel için,
için,
yemek yemek,
evet,
için.
Muhakkak çok iyiymiş hakikaten.
Güzel bir özellik.
Güzel, hayırlı olsun. Ve şimdi, dijital ehliyet olayı.
Evet, Avrupa Birliği dijital ehliyete geçiş yapıyor diye bir haberimiz var. Sıradaki haberimiz
ben
bu.
Ben değiştirmeden, daha hala eski ehliyetim var benim. O olmadan şu kimlikleri yükleyebilecekleri şekle dönüşse bizim, ben oradan kurtaracağım ama galiba sonra da buna geçersek.
Ben değiştirdim ya abi, yeniledim. Sürekli aklımdaydı kimliğimi, ehliyetimi yenilemek. Ya
kısa
acaba
bir süreç galiba değil mi? Çok uzun değil.
Yani ben şeyde, İstanbul'da biraz uzayabiliyor şeyine göre, ilçesine göre hani randevu süresi.
Doğru.
Ama oraya gittiğin zaman herhangi bir şey yok yani, 2 dakikada zaten
tak tak hallediyorlar. Al bit git, evet doğru.
Aynen öyle. Ben İstanbul dışında hallettiğim için benimki daha kısa sürdü.
Peki dijital ehliyeti nasıl yapacaklar acaba? Şey mi, böyle telefondaki uygulamamız falan filan mı olacak? Saatten göstereceğim, ciddi okuyacak.
Şimdi
şey.
Şöyle, ehliyetler tabii senin dediğin gibi sanki şeyinde, senin cep telefonunda olacak. Evet. Mesela senden ehliyet istediklerinde hemen akıl telefonundan ehliyetini göstereceksin. Oradan bilgilere şey yapacak, erişebilecekler. Yani aslında şimdi akıllara şu da geliyor. Şimdi madem dijital olacak,
evet,
hani buna gerek var mı? Atıyorum benim kimlik bilgilerim elinde olduğunda hani polis memurunun ekranında çıksın benim ehliyetim.
Doğru.
Hani benim telefonumda bulunmasına ekstra bir ihtiyaç var mı?
Evet, anladım. Yani diyorsun ki senin telefonunda olsa ne olacak bu zaman diyorsun. Zaten adını soyadını söyleyince veya o ilgili rakamı söyleyince, senin telefonda olması da gerekmeden de buna bakabilecek.
Ya da az önce konuştuğumuz gibi hani ehliyeti kimliğe entegre et. Bitti,
yani
gitti.
Tabii şöyle, aslına bakarsan vatandaşlık numaranı söylediğin zaman da işte bilgiye erişebiliyorsun, yani erişebiliyor karşı taraf. Hı. Belki sadece polisler için değil de başka bir yerde de kullanmak gerekirse o ehliyeti, belki onlar için sunmak gerekir.
Evet.
Veya yurt dışında falan olabilir. Olursa belki AB sınırları içerisinde olacağı için gördüğüm kadarıyla. O zaman hani farklı ülkelerde farklı okuma stilleri olacaktır. Yani ismini söyleyemez, rakamı söyleyemez, bir şey olur. Belki onlar için hatta isteyen de ilave olarak da kartı, yani basılı halde de bulundurabileceğini,
evet,
yazdığına
göre. Evet, öyle bir detay da var. İlave olarak bulundurabilecekmiş.
Demek ki ondandır. Yani illaki o bulunabilir, kendini göstermeyle ilgili bir şey de gerekebilir.
Şu detay güzel. Mesela biz şimdi ne yapıyoruz ki ehliyetin yenilenmesi için bir sürü şey yapıyoruz. İşte randevu alıyoruz. Bireysel olarak gidiyoruz oraya. Eski ehliyetimizi veriyoruz. İşte evet, yenisini almak için bekliyoruz falan filan, bilmem ne. Burada şu güzel, dijital ehliyetler internet üzerinden yenilenebilecekmiş, değiştirilebilecekmiş. Bu mesela güzel.
Güzel. Hani, evet, doğru.
Çünkü sonuçta fiziksel bir şey olmadığı için,
tabii,
internet üzerinden kolaylıkla buna anladım, erişmek mümkün, yenilemek, doğru, mümkün. Bu arada şu anda bu daha teklif aşamasındaymış. Bu teklif sunulmuş ve eğer kabul edilirse 4 yıl içinde dijital ehliyete geçilmesi
epey de var görülüyormuş. Yani 4 yıl içinde dijitale geçiş bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum ama büyük ihtimalle başka konular da var demek ki.
Birçok şey değerlendiriyorlar büyük ihtimalle.
Evet. Enteresan. Peki. O zaman sonraki ve son haberimize geçebiliriz.
Evet. Son haberimiz.
Aslında elektrikli haber.
Evet. Yine bir elektrikli otomobil.
Evet.
Yine bir.
Bugün bayağı elektrikli.
Her yer elektrikli
ya.
Olduğu için böyle ara ara verelim ki hepsi elektrikli,
bravo,
olmasın diye. Şimdi bu elektrikli otomobilimizi de yakından tanıyoruz aslında. Hyundai, evet, Kona elektrik. Türkiye'de de satılıyor. O da daha önce makyajlanmıştı. Şimdi böyle bir tepeden tırnağa yenilendi.
Burada yenilenmiş haliymiş.
Evet, bu yenilendi. tepeden tırnağa bambaşka bir otomobil haline geldi. Şöyle, şimdi önceden hani devşirilmiş diyordum ya. İlk başta Kona Elektrik de aslında içten yanmalı versiyondan devşirilmiş bir tasarım vardı. Çok hani elektrikli otomobil olduğu belli olmuyordu. Burada Hyundai tasarımcıları, Hyundai mühendisleri elektrik öncelikli olarak tasarladılar yeni Kona'yı.
Yani aslında bu belki elektrikli Doğan gibi diyebiliriz buna. Yani Doğan derken arabadan bahsetmiyorum.
Evet. Ben de bir anda yanlış Allah Allah Doğan mı falan diye böyle.
Şu an elektrikli şu an yani. Elektrikli Doğan da doğru araba olunca mesela. Yani işte biz buna dijitale doğan insanlar diyorduk ya. Bir nevi elektriğe doğan otomobiller diyebiliriz. Böyle tasarlanması tabii daha doğru oluyor.
Bu arada o senin dediğin şöyle bir tabiri var. Bizim şeyde de kullanılıyor. TOG da çok kullanılıyor. Doğuştan elektrikli.
Ha, doğuştan elektrikli. Tabii, doğru. Evet. Hatırladım. Doğru, öyle söylüyorlardı.
Evet. Bu arada baktığımızda çok fütüristik bir tasarım var mesela. Ön tarafta.
Ya ben Ioniq 5'ten sonra böyle mesela bunu şu an görünce hala bile şey hissediyorum. Sanki yine klasikmiş gibi hissediyorum.
Tabii,
yani hakeza TOG'a da bakınca da öyle de hissediyorum. Yani öyle çok tamamen elektrikli bir otomobil yani öyle düşünülmüş gibi de hissettirmeyebiliyor. Bu da şu an öyle görünüyor gözüme ama nedense bunların içerisinde 5 için öyle düşünüyorum. Tabii Tesla mesela görünce onu daha iyi anlıyorum. Yani fotoğraflardan bakınca değil de normalde yolda görünce diyorum evet yani bak evet elektrikli gibi oldu bu arada. Eski anneannem gibi söyledim. Elektrikliyi hissettiriyor böyle o gidişi. O yüzden bu önemli. Ama dediğin gibi tabii yani senin de söylediğin gibi yeniden tasarlanması çok önemli. Demin bahsettiğin MG'den de yine verdiğin örnekle. Evet. Bence çok doğru. Doğru bir karar olmuş. Güzel günü. Peki detaylar nedir? Gene aynı şey mi olacak yoksa şarj menzillerde bir değişiklik var mı?
Yani teknik özellikler tarafında da değişiklikler var tabii. Tasarım olarak çok böyle önde arkada uzun boydan boya uzanan
arkada da mı böyle?
Işık imzası. Aynı şekilde önde arkada var. Diğer versiyonlardan ayırmak için Hyundai mesela şey yapmış. Biraz daha böyle elektrikli versiyonlarda o ışık imzasını pikselleştirmiş. Böyle ayrı ayrı nokta nokta görünüyor. Onu mesela doğrudan diğer detaylar harici bunun elektrikli Kona olduğunu
hemen anlayabiliyorsun.
Yan taraftan da mutlaka abi şimdi bu fotoğraftan aslında belli olmuyor ama yan taraftan böyle çok keskin bir tasarım var. Biraz da şeyi Tucson'u andırıyor.
Tucson'da biliyorsun arasında elektrikli
çok böyle keskin hatlara sahip bir tasarımla gelmişti. Bu arada menzilden bahsedelim. Burada iki farklı menzil sunuluyor. Standart menzil, uzun menzil. Uzun menzilli versiyonda 490 kilometreye kadar bir sürüş mesafesi sunuluyor tek şarjla. Bu tarafta aslında eski versiyonu, mevcut versiyona göre çok büyük bir gelişme yok. Neden? Önceki de 484 kilometreye kadar sunuyordu. Yani 6 kilometre civarında bir şey var. Gerçek koşullarda yansır mı? Onu da bilmiyorum.
Fark edemezsin bile belki de bilemiyorum ama.
Aynen öyle ama standart menzilli versiyonda hani gözle görülür derecede bir fark var. Mesela onda şu anda 342 kilometreye kadar bir veri verilmiş.
310
kilometre yani 300-310 kilometre arasında bir şey değil. O zaman hatırlamıyorum şu an detaylarını. Yani 30 kilometre civarında bir artış var. Fena değil yani özellikle şehir içi bir kullanım için düşünürsek 30 kilometre.
Kesinlikle.
Çok güzel bir mesafe. Bu arada motor tarafında tabii ki Hyundai Kona'nın versiyonları önden çekişli. Motor tarafında bir güçlenme mevcut. Kısa menzilli, standart menzilli versiyonda 115 kW'lık, uzun menzilli versiyonda 160 kW'lık motorlar var. Ama şöyle bir detay var, bu motorların maksimum torku düşürülmüş, azaltılmış. Mevcut versiyonda 395 Nm iken bunlarda 255 Nm. Aslında baktın şimdi Kona için 395 Nm'lik bir değere çok mu ihtiyaç var? Çünkü çok agresif olarak kullanılabilen bir hani otomobil değil.
Ya, tamam.
Yani 255 Nm tork da bence elektrikli motor için. Ama tabii
epey bir şeymiş. Acaba hani şey diye düşünüyorum. Oradan kısınca diğer tarafta bir artış olmasını insan sanki bekliyor gibi. Hani bunun şarja yansımasını bekliyor gibi ama çok da yansımamış
i̇şte,
da bir taraftan.
Torku azaltıp biraz daha motor gücünü arttırmışlar.
Evet.
Maksimum motor gücünü yansıtmışlar
elektrikli
bunu
motor,
diyebiliriz.
Okey.
Şöyle bu arada Hyundai DC şarj hızı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı ama şöyle bir açıklamada bulundu. Uzun menzilli versiyonun bataryası %10'dan %80 hızlı doğrumunu 41 dakikada tamamlıyor DC şarj istasyonunda. Tabii bunlar AC yani evde yapacağımız veya wallbox'da yapacağımız şarjlar çok daha uzun olacaktır. Bunun dışında yani neler var yeni olarak teknoloji tarafında? Zaten yeni güvenlik teknolojileri bir sürü var. Yeni bir otomobilden bahsediyoruz. Evet. Bir de iPedal sürüş modu var. iPedal biliyorsunuz otomobillerde tek pedalla sürüş var. Bir de akıllı rejeneratif sistem var. Biraz daha akıllı hale getirilmiş. Bu ne yapıyor? İşte öndeki navigasyon bilgilerini okuyarak önündeki şeye göre, yolun durumuna göre, trafik durumuna göre enerji geri kazanımını arttırıyor veya azaltıyor. Güzel. Ona göre ayarlıyor. Böylece menzile katkı sunuyor.
İyiymiş.
Evet.
Bu güzel haber. Çünkü gerçekten rejeneratif sistem yolda giderken araca tekrar şarja fayda sağladığı için. Hı hı. İşte tabii yolu biliyorsan haliyle ona göre kendini ayarlayabilirsin. Yani o önemli. Bir de tek pedal kullandığını düşünerek de ekliyorum. Evet. İkisi birden aslında fayda sağlayabilir. Güzel bir fikirmiş. Doğrusu hiç aklıma gelmezdi. Böyle GPS verisini kullanıp da çünkü yokuş aşağı ineceksen mesela onu biliyorsan ona göre çevirirsen
evet.
Daha çok fayda sağlayabilirsin.
O şimdi mesela bunu öndeki yokuş evet. olduğunu bilip kendi otomatik ayarlayacak. Sürücünün hiçbir şey güzel. Yapmasına gerek kalmayacak. Güzel İyiymiş. Bir özellik evet. yani. Evet. Bu evet. haftaki haberlerimiz bu kadar.
Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bugün senin tabii hem sağlık. Peugeot 308 için yorduk hem de bunun için de yorduk. Yakında 308'i seyredeceğiz ama bunu İnşallah. Hemen seyretmiş olacağız. Hı-hı. Umarım haftaya daha güzel haberler veririz. En azından daha çok indirim haberi veririz.
Umarım, evet.
Ya da yeni nesil arabalar gelmiştir de işte bir şey olmuştur. Öyle güzel haberlerle aktarmış oluruz. Teşekkür ederiz, ağzına sağlık.
Ben
haftaya
teşekkür
görüşmek
ederim.
Üzere yeniden.
Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.